Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sıcak takibe hoş geldiniz. Bu programda yanımızda Ahmet Altan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurusunu hazırlayan avukatlardan Veysel Ok'la birlikteyiz. Veysel Bey, öncelikle yayınımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Ahim bugün yaptığı açıklamada 1500 gündür tutuklu olan gazeteci yazar Ahmet Altan'la ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış emniyet ve güvenlik, adil yargılama ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve manevi tazminat cezası verdi. Şimdi buradan yola çıkarak Ahmet Altan'ın tahliye edilmesi gerekiyor mu şu durumda ve ahim kararı bize ne anlatıyor?
Tabii ki tahliye edilmesi gerekiyor Ahmet Altan'ın ama bu kararı iki yönlü bakmak lazım. Ben olumsuz tarafından başlayayım. Ahmet Altan köşe yazısı ve televizyon programı nedeniyle yıllarda tutuklu. 4 yılı aştı neredeyse. 5. yıla vardı. Ve iki kez tahliye oldu, iki kez tutuklandı ve tutuklanma gerekçesi de yandaş medyanın hedef göstermesi, siyasi iktidarın hedef göstermesi. Bu gerekçeyle, yani bu tutuklamanın bal gibi siyasi bir tutuklama olduğu, bu tutuklamanın bal gibi iktidar istedi diye bir tutuklama olduğu belli. Buna rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18. madde ihlali vermedi.
Bugün 18. madde nedir acaba?
18. madde tutuklamanın, yani yapılan tutuklamanın siyasi saiklerle, siyasi amaçlarla yapıldığının tespiti. Yani o tutuklama siyasi iktidar istiri diye yapıldığının tespiti. Ki bu davada, Ahmet Altan davasında bu çok açık net. Çünkü tahliye olup, iki kez tahliye olup, üç kez tutuklanan bir örnek yok. Ve tüm tutuklama gerekçeleri yandaş medyanın hedef göstermesiyle oldu. Hem ilk gün sulh ceza hakiminden serbest bırakıldı, yandaş medya hedef gösterip tutuklandı, hüküm ve tahliye oldu, yine yandaş medya hedef gösterip tutuklandı. Birçok AK Partili vekil, siyasetçi Ahmet Altan aleyhine konuştu. Bu tutuklama bal gibi politik bir tutuklama, bu açıdan eksik. Yine başka bir eksiklik, biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştık Ahmet Altan adına ve Anayasa Mahkemesi başvuruyu 15 ay incelemedi. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunda bir sorun görmedi. Yani 15 ayı makul süre olarak değerlendirdi.
Peki bu davanın mesela şöyle bir söylediniz. Osman Kavala davasıyla bir farkı var mı? Ya da Selahattin Demirtaş?
Var. Nasıl var? Kavala ve Demirtaş aslında tam hükümlü değillerdi, tutuklulardı. Ve başka davalar da söz konusu. Haklarında Demirtaş'ın başka davası da var hüküm aldığı. Altan tek hükümlü oldu. Dosya bu. Kavala tutuklu bir birey. Bu yüzden nasıl bir süreç işleyeceği, nasıl bir ceza alacağı, nasıl bir hüküm çıkacağı belli değil. Tabii ki Kavala'nın tahliye edilmesi gerekiyor bu kararla. Ama Ahmet Bey zaten alabileceği cezanın azamisini aldı ve yatabileceğin azamisini yattı. Bu açıdan bu karar onun tahliyesini gerektiriyor. Ben şurada kalmıştım kararın eksikliği. Üçüncü eksikliği bu kararda niye Mehmet Altan kararının 3 yıl önce çıkıp Ahmet Altan'ın şu anda çıkmasının açıklaması yok. Hiçbir fark olmayan aynı başvuru, aynı dosya, aynı dava, aynı gün yapılan başvurulardan bir tanesinin 3 yıl önce karara çıkıp diğerinin bugün karara çıkmasının bir açıklaması yok. Bu da gecikmiş bir adalettir. Ben kararın iyi yönlerine gireyim. Kararın olumlu yönlerine. Karar 5. ve 10. maddede ihlal verdi. Yani
onlar nelerdir?
Ahmet Altan'ın kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının ihlali. Yani tutuklamanın hukuki olmadığına karar verdi. Delillerin hukuki olmadığına karar verdi.
Bu 5. madde mi?
Bu 5. madde. 10. madde ihlali verdi. İfade özgürlüğü. Yani Ahmet Bey yazdığı köşe yazısının, televizyon programında konuştuğu konuşmaların, haberlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verdi. Bu iki ihlalle beraber eğer davayı bütün olarak değerlendirirsek Ahmet Bey'in tutuklamayı cezaevinde olmasını gerektirecek hukuki bir delil yok şu anda. Ve bu yüzden de Türk mahkemelerinin, Yargıtay'ın özellikle bu kararı dikkate alıp Ahmet Bey'in derhal tahliye edilmesi sağlaması gerekir. Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz nasıl bir süreç işleyecek. Ama bu karardan sonra Ahmet Bey'in tutuklu kalması bir suç teşkil eder. Bu da kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktır.
Bunu peki cezası ne eğer tahliye edilmezse Ahmet Altan? Türkiye'ye yönelik nasıl bir yaptırım olur?
Yeni başvurular yapar Ahmet Bey'in avukatları elbette. Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'ne başvururlar. Bunlar kararı denetleyen kurumlar. Ama aynı zamanda onu tahliye etmeyen yargıçlar suç işlemiş olur. Bir kişiyi haksız yere özgürlüğünden alıkoymuş olur.
Bunun yani bir cezası var mı?
Tabii ki Türk Ceza Kanunu'nda bunun yüksek oranda bir cezası var. Bununla ilgili büyük olasılıkla avukatları suç duyurusu yaparlar belki zamanında. Ve diğer taraftan da Türkiye Demirtaş ve Kavala kararından sonra Altan kararında uygulanmayan bir ülke konumuna düşer ve Avrupa Konseyi'nde yaptırımlara maruz kalabilir.
Peki son olarak şunu soracağım. Siz dediniz ki Mehmet Altan davasında hızlı karar verildi, yani normal bir karar verildi halde Ahmet Altan davası daha sonra ve uzun süre sonra AİHM'den çıktı ve bununla ilgili hiçbir açıklama da gelmedi. Peki sizce bunun sebebi nedir? AİHM niye böyle bir açıklama yapmadı ve bu
ben
iki dava arasında?
Gerçekten bunun hukuki hiçbir sebebi yok. Hukuki, teknik hiçbir gerekçesi yok. Yani aynı gün ben Strasbourg'a gittim. Başvuruyu elden yaptım. Yani Türkiye normalde avukatlar kargoyla, postayla gönderir. Ben elden götürdüm, verdim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Mehmet Altan'a da, Ahmet Altan'a da. Elden teslim ettim. Aynı gün. Birinin hızlıca işleme alınması, diğerinin yıllarca sürmesi, hukuki bir gerekçesi yok. Bunun da tamamen Türkiye'nin lobicilik faaliyetiyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Tabii bunu ispatlayamayız. Bir spekülasyon. Ama hukuki ve teknik gerekçesi olmayan bir durumun siyasi bir gerekçesi vardır diye düşünüyorum.
Tabii şöyle, ben hani buna çok emek vermiş bu dosya avukatlardan birisi olarak bir buruk bir sevinç duydum açıkçası. Hani bir taraftan sevindim, bir taraftan acı duydum. Yani neden bu kadar bekledik biz bunu? Ben Ankara'da da olduğum için Anayasa Mahkemesi'ne ellerimle teslim etmiştim. Hem Ahmet Altan hem Mehmet Altan dosyası aynı gün teslim ettim. İşin ilginç yanı, ilk hazırladığımda ikisini tek dosya olarak hazırlamıştım. Daha sonra bunu Anayasa Mahkemesi ya bölebilir, hani vakit kaybetmeyelim diye ikiye böldüm. Yani bu kadar benzer başvurular aslında Mehmet Altan ve Ahmet Altan. Yani ikisini bir sunacak kadar hukuk ve olgular bakımından yeknesak bir dosyaydı. Anayasa Mahkemesi şaşırtan bir şey yaptı. Mehmet Altan'ınkini ayırıp ihlal kararı verdi. Kaldı ki o da şöyle oldu açıkçası. Biz aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurduk. Ve gelen bilgiler, o zaman bize gelen bilgiler, kulağımıza çalınanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kuvvetli bir ihlal kararı vereceği yönündeydi. Ama sanıyorum aynı bilgiyi Anayasa Mahkemesi de aldı. Ve böyle çok enteresan bir yola gitti. Mehmet Altan'a ihlal kararı verdi, Ahmet Altan'ı ayırdı. Yani bir anlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de şaşırttı Yavuz, Anayasa Mahkemesi verdiği kararla. Ve AİHM de aynı şekilde Mehmet Altan'ın kararını ihlal bulguladı. Özellikle de serbest bırakılıp Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Anayasa Mahkemesi'ni bırak demesine rağmen bırakılmaması nedeniyle ciddi bir ihlal buldu. Fakat Ahmet Altan'ın dosyası orada da ayrıldı. Bunu anlamak mümkün değil. Bir kere çok üzüntü verici bir şey. Yani 4,5 sene, 5 sene bu dosyayı, bu kadar önemli bir dosyayı bekletmeleri. Bunun ben AİHM adına da utanç verici olduğunu düşünüyorum. Yani bir taraftan karar çok önemli. Yani bu kadar zamandan sonra bile olsa Ahmet Altan'ın haklarının teslim edilmesi, çok ciddi kendisine bir haksızlık yapıldığının belirtilmesi, bir ciddi bir suçlama olmadığı halde tutuklandı ama neden beklediniz bu kadar? Yani bu anlaşılabilir bir şey değil. Bunu anlamak mümkün değil. Bu kadar uzun süre gündeme alınmaması, tutulması, yani bu yönüyle de bana acı verdi açıkçası. Bir şey, avukatı olarak.
Evet, bu kadar gecikme tabii bu süreci eleştirenler, gözlemleyenler tarafından siyasileştirilmiş olarak iyice siyasi, doğrudan doğruya siyasi erkin tasarrufu alanına girmiş gibi de değerlendirildi. Yani siyasi müdahale gibi görüldü.
Ya bilmiyorum, belki mahkeme kaleminde de bazı şeyler gözlemliyoruz. Yani işte giderek daha hükümete yakın hukukçuların, ulusalcıların vesairenin bir yoğunlaşması anladığım kadarıyla söz konusu oluyor. Belki hani bilemiyoruz tabii ne işledi, nasıl bir süreç işledi. Bu kadar sonuçta kuvvetli bir karar veriyorsun. Bak 18. madde demiyorsun ama sonuçta mahkum olmuş bir kişi için sen bu adamın gözaltına alınması için bile makul bir şüphe yoktu diyorsun verdiğin kararda. 5-1-C'de. Tutuklanması için makul bir şüphe yoktu diyorsun. Şimdi bu kadar kuvvetli bir karar verecek isen neden bu kadar çok bekleyip bu insanın bu denli uzun bir süre mağdur olmasına sebep oldun? Bu yönüyle çok acı verici.
Üzücü. Peki şu var, yani burada toparlayalım aslında. Bir takım yönleriyle yerinde, çoktan gelmesi gereken bir karar. Ama bir tarafıyla da şu var. Bir kere siyasi sebeplerden, gerekçelerden bu sürece özne olmamıştır, mahkum olmamıştır diyor bir tarafıyla mahkeme. Ve sonunda tahliye de istemiyor. Halbuki yanlış hatırlıyorsam düzelt beni. Demirtaş ve Kavala kararlarında tahliye istemişti mahkeme. Burada istemiyor.
Böyle arada bir fark var. Demirtaş ve Kavala da aynı tespitlerde bulundu. Makul suç şüphesi yoktur dedi ama kararı verdiğinde henüz onlar tutuklu olduğu için tutukluluğa son ver dedi. Şimdi burada Ahmet Altan hüküm almış durumda. Dolayısıyla da burada artık iç hukuka düşüyor mahkeme kararını yerine getirmek. Yani şimdi çok basit bir mantık. Bunun için hukukçu olmamıza gerek yok. Bir kişinin tutuklanması için bile yeterli delil yok ise, o dosyaya başka bir şeyler eklenmemiş ise demek ki o kişinin aldığı hüküm de ciddi açıdan sorumlu, ciddi bir şekilde sorumlu demektir. Dolayısıyla da hani Selahattin Demirtaş'takiyle buradaki fark Ahmet Altan'ın artık tutuklu olmamasından kaynaklanıyor. Ama bu demek değil ki bu kararın yeri. Bu çok acilen kararın kaldırılıp bozulup bir şekilde tahliyesini gerektiren bir karar.
Bir de tazminat ödenecek tabii.
Tabii tazminat
kararı ödenecek. Belirlenmiş. Şimdi tam tekrarlayalım izleyicilerimiz için. Kaç yıl mahkumiyet verilmişti Ahmet Altan'a?
Yani şimdi o dosya önümde değil. Ben çok küçük bir hata bile yapmak istemem.
Peki. Ama yani yaklaşık 10 yıl. Yaklaşık 10 yıl diye hatırlıyoruz. Ve şimdi bu sonuç itibariyle derhal tahliye edilmesi gerekiyor mu?
Kesinlikle derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Çünkü o AİHM'in önüne giden dosya, yani AİHM'in değerlendirip burada biz işlenmiş bir suç göremiyoruz. Ahmet Altan niye aldı bu cezaları? Bir televizyon yaptığı programında yaptığı şeyle, konuşmayla o zaman hani subliminal mesaj deniyordu. Darbecilerle beraber hareket ettiği, işte FETÖ örgütüne üye oldu vesaire gibi suçlamalarla. Şimdi AİHM bu dosyaya baktığında ben bu kişinin tutuklanmasını gerektiren makul suç şüphesini göremiyorum.
Göremiyorum diyor. Evet.
Bu ne demek? Eğer başka bir şey eklenmemişse o dosyaya, senin bu dosyan ne karar vermiş olursan ol, artık bozulması gereken bir dosya. Yani sen bu kişiyi mahkum edemezsin. Yani tutuklama için yeterli delil olmayan bir kişiyi sen kalkıp da bir belli bir suçu işledi deyip mahkum etmen mümkün değil. Dolayısıyla derhal geciktirmeksizin Ahmet Altan'ın serbest bırakılması gerekiyor.
Peki son soru. Bu arada hakimlerin karara katılımlarına bakıyoruz. Türk Yargıç Saadet Yüksel'in tüm bu noktaların hepsine itiraz koyduğu görülüyor. İfade özgürlüğü dahil, ifade özgürlüğü kısmı dahil, orada bile ifade özgürlüğünün olmadığına hükmediyor Saadet Yüksel. Bir başka yargıç da bütün bu kararı yetersiz bulduğunu ifade etmiş. Herhalde bu gerekçeleri, itiraz gerekçelerini ve her ikisinin de birisi yetersiz buluyor, diğeri hiçbirine katılmıyor. Birkaç hafta içinde herhalde göreceğiz değil mi? Gerekçe.
Evet, şimdi tabii şöyle, Saadet Hanım'ın yani benim görebildiğim kadarıyla son kararlardaki genel tutumu bu. Ahmet Altan'a özgü bir tutum değil. Hı hı. Yani bir dönem Türkiye'den giden yargıçlar maalesef böyle yanlış bir şey içindeydiler. Yani insan haklarını korumaktan ziyade
Türkiye devletini korumak.
Türkiye Cumhuriyeti devletini korumak gibi bir tutum içindeydiler. O tutum tekrar edildi. Yani Rıza Türmen mesela bu anlamda önemli bir istisnaydı. Kendi vicdanıyla karar veriyor.
Işıl Karakaş da öyle.
Evet. Ama şimdi tekrar Türkiye devleti koruyan reflekslerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu açıdan kendisi adına üzücü bir durum.
Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, sıcak takipteydiniz. Ahmet Altın'ın ahim başvurusunu hazırlayan avukatlardan Veysel Ok ve Orhan Kemal Cengiz bizlerleydi. Ahim kararını değerlendirdi. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ahval'in YouTube kanalına abone olursanız bu videolar gibi diğer videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Facebook ve Twitter'dan bizi takip ederseniz Ahval'in haberlerine kesintisiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.